Allah Teala'nın kullarına cennet yolunu göstermek için gönderdiği peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine hadis denmektedir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kendisinden sonrasına iki kaynak bırakarak gitmiştir. Bu kaynakların biri Kur'an, diğeri de hadislerinden oluşan sünnettir. Sünnet bir manada hadislerin toplu olarak bulunduğu kültürün adıdır. Müslümanın sünnete bakışı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakışı gibidir. Sözün sahibinin muteber sayılıp sözünün muteber sayılmaması çelişkidir. Bu çelişki ise imanla ilgili sıkıntılar oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek ama onun sözlerini sıradan insan sözü gibi değerlendirmek nasıl mümkün olabilir? Elimizdeki hadislere bakışımızı şu kurallar ölçüsünde ele alabiliriz. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık nübüvveti süresince sürekli kendisine inen Kur'an ayetlerini ve o ayetleri açıklayacak nitelikteki hadisleri, ona ait sözleri ashabına söylediği sabittir. 23 yıllık sürenin ardından büyük bir Kur'an ve sünnet birikimi oluşmuştur. Bu hususta herhangi bir tartışmaya mecal yoktur. 2. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisine inen ayetleri vahiy katipleri olarak bilinen sahabiler aracılığıyla yazdırdığı da bilinen bir gerçektir. Ancak hadisler için, yani Kur'an dışında Peygamber aleyhisselama ait olan sözler için bu yazılma gerçekleşmemiştir. Bizzat kendisi hadislerin yazılmamasına emretmiştir. 3. Kur'an ayetlerinin yazılması, hadislerin ise yazılmaması daha sonraki dönemlerde Kur'an'ın tek bir kelimesine bile zarar gelmeden saklanmasını, hadislerin ise korunabildiği kadarıyla bir sonraki kuşağa intikal etmesini doğurmuştur. Bu da ikinci bir gerçektir. 4. Ashab-ı kiramın idrakinde Kur'an, mümin olmanın %100 şartı görüldüğünden, onu muhafaza etme, ona hizmet etme gibi oluşumlar büyük bir alaka görmüş, Kur'an'ın anıldığı yerde adeta nefesleri kesilmiştir. Aynı heyecan ve hizmetin hadisler için o oranda yapılmadığını görüyoruz. Bu durum aslında hadislerin hafif görülmesinden kaynaklanmamıştır. Bilakis Kur'an ve hadis arasında Allah ile peygamber arasındaki oranlamaya benzer bir oranlama yaptıklarından neticede hadisler Kur'an'dan sonraki kaynak durumunda kalmıştır. Filhakika durum da böyledir. Kur'an ilk kaynağımız, hadisler ise Kur'an'dan sonraki ikinci kaynağımız durumundadır. İmanımız da böyledir. İmanımız gereği oluşturduğumuz hukuk ve ilmi oluşum da böyledir. Birinci kaynağımız Kur'an, ikinci kaynağımız Peygamber aleyhisselamın hadisleridir. 5. Bir Müslüman olarak Kur'an'ımıza bakışımız şu şekildedir. A. Kur'an'ımız bize Allah'tan indiği şekilde hiçbir harfi eksilmeden ve tek bir harf ilave edilmeden ulaşmıştır. Bu bir iddia değil, imandır. Böyle inanıyoruz, Kur'an'ımızın bize intikalinde eksilme, azalma olabileceği iddiasında bulunanın imanını arızalı görürüz, böyle bir tartışmayı kabullenmeyiz. B. Kur'an'ımız dini, hukuki, ahlaki, siyasi ve sosyal hayatımız için İlk ve öncelikli bir belgedir. Kur'an'da var olan her şey bizim için nihai bağlayıcı niteliğe haizdir. Onu tartışmaya açamayız. İhtimalli bir kaynak olarak göremeyiz. C. Allah için yapacağımız, yapmamız gereken en önemli cihat eylemlerimizin başında Kur'an'ı ebediyete kadar muhafaza etme görevi vardır. Kur'an için yapılacak her ne varsa onu lütfen değil, iman gereği olarak yaparız. Ona hizmeti, onu okumak, onunla amel etmek düzeyinde bir görev telakki ederiz. Hadislerin bize ulaşmasıyla Kur'an'ımızın bize ulaşması aynı şekilde olmamıştır. Kur'an tek bir harfinde bile sıkıntı olmadan bize ulaşmıştır. Bütün müminlerin imanı böyledir. Hadislerde ise şöyle bir süreç vardır. Peygamber aleyhisselam ilk önce ashabın hadisleri yazmasını yasaklamıştı. Daha sonra hadislerin yazılmasına izin verdiğini söyledi. Ashab-ı kiram, Kur'an yazar gibi hadis yazmadılar ama hadisleri annelerinin babalarının adları gibi ezberlediler. Bu ezberde onların yöresel yaşantılarının da etkisi oldu. Ezber zekalarının iyi olması işe yaradı. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, köy köy dünyayı dolaşmaya denk bir azimle Peygamber aleyhisselamdan duydukları tek bir hadisi öğretmek için yollara, çöllere düştüler. Binlerce sahabi bildiği hadisi on binlerce insana ulaştırdı. Bu ikinci nesil yani tabiin nesli sahabiden öğrendikleri hadisleri ve onun paralelinde Kur'an'ı iyice hıfzettiler. Başkalarına da öğretme heyecanıyla geceleri gündüzleştirdiler. Fakat bu nesilde de ciddi bir şekilde hadisleri Kur'an gibi yazma, kitaplaştırma hamlesi olmadı. Tek tük denecek gelişmeler oldu. Hadislerin sadece dilden dile aktarılarak taşınması iki sorunu gündeme getirdi. Ya da iki sorun müminlerin endişelenmelerine neden oldu. Birinci sorun, hadis bilenlerden birinin ölmesi, ihtiyarlaması bir kaynağın kaybolması sonucunu doğurdu. İkinci sorun da, hadislerin yazılı bir belge haline getirilmemiş olmasının tabii sonucu olarak bu hadistir diyerek hadis olmayan sözler, hadis gibi uyduran iyi niyetli veya kötü niyetli kimselerin yaptığı işler ortaya çıktı. Böylece uydurma hadis faciası korkuttu. Bunun yanı sıra herhangi bir kasıt olmadan bir hadisin yanlış aktarılması ihtimali de sıkıntı veriyordu. Müslümanların elindeki hadis hazinesi, Peygamber aleyhisselamın vefatından bir asır sonra kaybolma ve içine hadis olmayanın karıştırılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu. Kur'an için ise böyle bir tehlike yoktu. Çünkü Kur'an bir yandan yazılı nüshalarıyla korunuyor, bir yandan da Müslümanların büyük bölümü tarafından harflerine bile sadık kalınarak ezberleniyordu. Kimsenin bir harf ilave veya eksiltme yapamayacağı muazzam bir koruma altındaydı. Birinci asrın sonunda Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz'in gayretiyle ilk hadisleri yazıp koruma altına alma hamlesi başladı. Bu tarihten önce de tek tük yazan bulunduğu ise de ilk defa yazma girişimi devlet eliyle başlatılmış oldu. Ömer bin Abdülaziz bu işin sonunu göremeden vefat etti. Ama İslam topraklarında bir hadisleri yazma seferberliği başlamış oldu. On binlerce ilim mücahidi mümin, üç asra yakın bir zaman adeta bütün dünyayı bir medreseye çevirdi. Binlerce kilometrelik yollar defalarca kat edildi. Buhara'dan Yemen'e, oradaki 20 hadisi bilen birinden o bildiği hadisleri öğrenmek için insanlar binekli bineksiz, aç tok seferlere çıktılar. Bilen bildiğini öğretti, bilmeyen bilmediğini öğrendi, insanlık tarih yazdığından beri bugüne kadar öyle bir ilim hamlesi gerçekleştirememiştir. Binlerce kitap çıktı ortaya. Bu kitaplarda on binlerce peygambere izafe edilmiş hadisler yazılıydı. Hadisler kaybolmasın diye endişe edilirken bir hadis kütüphanesi kurulmuş oldu. Hicretin 3. asrından itibaren ise Peygamber aleyhisselama aittir denerek kitaplara yazılan bu hadislerin hangisinin ne oranda gerçek olduğunun irdelenmesi ihtiyacı belirdi. Bu sefer de hadisler üzerinde Peygamber aleyhisselama ait olup olmama oranına göre bir değerlendirme hamlesi başlamış oldu. Alimlerin bir kısmı hadis derlemeye çalışırken bir kısmı da derlenenlerin niteliğini araştırmaya koyuldu. Bu ikinci hamle daha uzun sürdü. Günümüze yakın zamanlara kadar da devam etti. Neticede hadisleri sahih olanlar ve olmayanlar diye tasnif edebileceğimiz bir hadis kültürü oluştu. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere bazı alimler sadece sahih olan hadisleri derlemeyi ilke edindiler. Bu amaçla eserler yazdılar, kimi bunda muvaffak oldu, kimi de olamadı. Kiminin eserinde yüzde şu kadarı iddiaya uymayan sonuçlar gösterdi, kimininkinde de yoğunluk sorunlu hadisler de oldu. Toplanmış hadisleri sahih olan ve olmayan diye ele alanların çalışmaları da başkaları tarafından ele alındı. Büyük bir ilim hamlesi asırlarca sürdü, on binlerle ifade edilebilecek bir ilim ordusu kuruldu. On asır denebilecek bir zaman bütün İslam coğrafyası bu çalışmaya şahit oldu. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milat Gazetesi.